Ayrım 3. Asıl Gerçek. David Baldacci. Sayfa 35. 6. Bölüm. Bu işlere her zaman lanet olası bir Tuluslu, Faslı ya da Mısırlı bulaşıyor. Her zaman aynı şey. Bu sözleri Shaw kendisine söylüyordu. Bu adamlara karşı tek kusur işleseniz hayatınızı koparır, zor da size yedirirdi. Sebebini açıklama lütfunu gösterdiklerinde de Allah'ın bunu yapmalarını söylediğini dile getirirlerdi. Cennette görüşürüz kafir, seni pis domuz, ahirette kurtuluşum olacaksın. Shaw bu sözleri duyacağını adı gibi biliyordu. Gözleri kanlı olan, dişlerini gösteren, gaddar görünümlü, sırım gibi Tunuslu, Shaw'un üstünü arıyordu. Bu sırada Shaw sağ eliyle ağır bir çanta tutuyordu. Sol elini de yan tarafa doğru açmıştı. Yukarı kattaki küçük odada Shaw'un dışında 6 adam daha vardı. Küçük bir kanalın üstüne kurulmuş sıradan küçük bir binadaydılar. Yukarı tarafa çıkılan yer yılan deliği kadar dardı ve buraya trabzanlar yerine birbirine bağlanmış halatlarla çıkılıyordu. Yukarıya çıkan kişi merdivenlerden neredeyse dik bir şekilde tırmanıyordu. Amsterdam'daki bu kanal konutlarında birinci kattan ikinci kata çıkmak dahi insanın soluğunu kesebiliyordu. Shaw bunun sebebinin tarihte yattığını öğrenmişti. Yüzyıllar önce bu evler tüccarların dükkanlarıymış ve buralar inşa edilirken marangozluk yapan kişiler de sadece gemi marangozluğundan anlıyormuş. Doğal olarak gemilere uygun olan şeylerin evlere de uyacağını düşünmüşler ve yer sıkıntısı çekilen gemilerdeki gibi merdivenleri neredeyse tamamen dik bir şekilde inşa etmişler. Bu evlerin çoğunun üst katından dışarı çıkan ve bir gemi provasına benzeyen çelik direklerin olmasının sebebi de buymuş. Bu direkler bir zamanlar satılacak malların yukarı çekilmesinde kullanılmış. Şimdilerde ise yukarı katlara mobilyaların taşınması için kullanılıyor. Çünkü bu merdivenler orta boyda bir koltuğun dahi yukarıya çıkarılmasına müsait değil. Shaw bir gün önce genel evler semtinden ayrıldıktan sonra oteline dönmüş ve resepsiyondaki görevliye otelden ayrıldığını bildirmişti. Görevli adam tabii ki Shaw'un hareketlerinden haberdar olmak için ona para ödeyen kişilere bu bilgiyi iletecekti. Shaw Intercontinental'dan ayrılır ayrılmaz onu takip edecek kişiler harekete geçirilecekti. Shaw birilerinin ona eşlik etmesini istemediğinden dolayı çantasını ve eşyalarını ardında bırakmıştı ve bodrum katını kullanarak dışarı çıktı. Zaten bu sebeple büyük bir otel olan Intercontinental'de kalmıştı. Otelin sayısız çıkış kapısı vardı ve Shaw'un görünmeden ortalıktan kaybolması gerekiyordu. Fahişelerin pansiyonunda yaşlı adamdan alıp ezberlediği bilgileri kullanarak engin toprakların ve yeşilliklerin olduğu şehir dışındaki bir yere varmıştı. Eski bir çiftlik kamyonetinin arkasında geldiği bu yerlerde en azından 3 metre boyunca hiç su yoktu. Birkaç telefon görüşmesi yapmış, bir sonraki gün akşam saatlerinde şimdi elinde tuttuğu çantayı ele geçirmişti. Oysa Tunuslu öfke dolu bir şekilde çantayı elinden almaya çalışıyordu. Adamdan çok daha iri kıyım olan Shaw aniden omzuna asılı olan çantayı çekti ve adamın baş aşağı yere kapaklanmasına sebep oldu. Tunuslu ayağa kalktı, burnundan kanlar damlıyordu. Kaslı elinde sıkıca kavradığı bir bıçak vardı. Shaw grubun liderine baktı. Karşısındaki adam İranlıydı ve bir sandalyede oturuyordu. Gördüğü kadarıyla bu sandalye adamın minyatür tahtıydı. Malı göstermemi istiyorsan sırtlanını geri çek. Ufak tefek biri olan ve jilet gibi ütülenmiş bir pantolonla beyaz uzun kollu geniş bir gömlek giyinen İranlı eliyle işaret verdi ve Tunuslu'nun bıçağı gözler önünden çekildi. Ancak adam söylenmeye devam ediyordu. İngiliz aksanıyla konuşarak Shaw'a dün gece adamlarından kurtulmayı başardın dedi. Takip edilmeyi sevmem diyen Shaw çantayı masanın üzerine koydu. İki farklı dijital kod girdi, baş parmağını bir tarayıcıdan geçirdi ve titanyum kilitler açıldı. Shaw Tahranlı adamın bu gizli hediyeye verdiği tepkiyi yakından gözlemledi. İranlının yüzündeki ifade çok açıktı. Orta Doğulu olan ve Allah'a inanan bu adam için adeta Noel Hollanda'ya erken gelmişti. Şov duyuru yaparcasına konuştu ve bu bir RD'di, yani radyolojik dağılma aygıtı. Bir diğer adı da çanta bomba ya da kirli bomba dedi. Bunları Farsça olarak dile getirmişti. Bu yüzden İranlı bir kaşını kaldırıp ona baktı. Adamlar şovun etrafında toplandı. İranlı cihazın kablolarına, metal gövdesine, paslanmaz çelikten borularına ve çok sayıdaki LED bilgi ekranlarına dokundu. Ne kadar kirli. Sağlam bir dinamitle güçlendirilmiş gama radyasyon çekirdeğine sahip. Çok sayıda kişiyi öldürmeye yeter mi? Bir şehrin tamamını yok eder mi? Şov başını iki yana salladı. Bu bir kitle imha silahı değil. Bizim adlandırdığımız şekliyle bu bir kitle dağıtma silahı. Patlama alanının yakınındaki bazı kişileri öldürebilir. Radyasyon bazı kişilerin de hakkından gelecektir. Patlama noktasından uzaklaştıkça verdiği zararlar da azalır. İranlı duyduklarından memnun olmamıştı. Bu cihazın binlerce kişiyi öldüreceğini, binaları yerle bir edeceğini düşünmüştüm. Bu atom bombası gibi mantar bulutu çıkarmaz. Öyle bir şey istiyorsan onun yapılışını internette bulabilirsin. Ancak zenginleştirilmiş uranyum gibi gerekli malzemeleri bulmaya çalışırsan batağa saplanırsın. Oysa bu fıstığın yapacağı şey tüm ülkenin ödünü bokuna karıştırmak, ekonomiyi çökertmek ve insanları evden çıkamayacak kadar korkutmaktır. Bir bakıma atom bombası kadar etkilidir. Hem başını ağrıtmaz hem de ondan acayip ucuzdur. Bu sözler İranlı'nın kuşkularını gidermiş gibiydi. Bombaya sevgi dolu bir şekilde son bir kez daha dokunup şova baktı. Fiyatı... Şov dimdik durdu, tüm adamlara tepeden bakıyordu. Size gönderdiğimiz anlaşma şartlarında yazan neyse o. Onun açılış fiyatı olduğunu düşünmüştüm, pazarlık yapmak istiyorum. Öyle bir şey söz konusu değil, fiyat net, malı almak için sırada bekleyen çok kişi var. İranlı bir adam öne çıktı, adamları da onu takip etti. Pazarlık yapacaksın. Şov çantanın içindekileri hafifçe vurdu. Bu bir radyolojik bomba. Eşine alacağım bir bıçak seti ya da elmas değil. Özel bir şey teklif edemem. İki alana bir bedava diyecek halim yok. Peki şu anda malı senin elinden rahatça almamızı engelleyen bir neden var mı? Hem de bedavaya. Tunuslu adamın aklını okumuş gibiydi. Bıçağını tekrar eline almıştı ve gözlerinden ateş çıkıyordu. Bıçağı kabzasına kadar şovun ince boynuna saplamak istediği çok belliydi. İranlı sözlerini tamamlama gereği duydu ve ''Alıp seni öldürebiliriz.'' dedi. Oysa şov adamın demek istediği şeyi çoktan anlamıştı. Şov kirli bombanın yan tarafındaki bir düğmeye bastı ve DVD girişine benzer bir kısım açıldı. Bu otomatik patlatma kodlarının bulunduğu yazılım paketinin koyulacağı sürücü, aslında bombanın patlamasını ve radyasyonun salınmasını sağlayan şey de yazılımdır. Yazılım olmadan bombayı patlatmaya çalışırsanız elde edeceğiniz tek şey yüzünüzün morarması olacaktır. Peki yazılım nerede? Burada olmadığından adım gibi eminim. İranlı çantaya vurdu. Yani bu benim bir işime yaramaz mı? Şov bıkmış bir tonla, anlaşmada da açıkça belirtildiği gibi ödemenin yarısı belirtilen hesaba aktarılınca donanımı, diğer yarısı aktarılınca da yazılımı alacaksın dedi. İranlı tiksinti duyarcasına fısıldayarak, yani size güvenmek zorundayım dedi. Aynı şekilde biz de size güvenmek zorundayız. Bu işi uzun zamandır yapıyoruz ve hiçbir zaman bir müşterimizi hayal kırıklığına uğratmadık. Bunu biliyorsunuz sanırım, yoksa benimle görüşmezdiniz. İranlı tereddüt ediyordu. Haydi it herif, şu altın yumurtayı almak için adamlarının önünde birazcık kaybetmiş görüntüsü verecek kadar fedakarlık yapabilirsin. Malı almak istediğini biliyorum. Bununla kaç tane Amerikalıyı gebertebileceğini düşün. Önce birini aramam lazım. şov sinir edici bir tonla karar verecek yetkiye sahip olduğunu düşünmüştüm dedi. İranlı gergin bir şekilde adamlarına baktı. Duyduğu utanç belirgin yüz hatlarına yansıyordu. Hızlıca tek bir görüşme dedi, telefonunu çıkarttı. Şov adamın elini tuttu. Dur bakalım, Interpol'ün partimizi bölmesi tatil planlarıma ters düşer. Takip edilecek kadar uzun olmayacak. Sen çok fazla kirli Harry filmi izlemişsin. Bizim işimizde böyle filmlere inanmak zararlıdır. İranlı bu sözlerin hemen ardından sen ne düşünüyorsun dedi. Sizlerin gerçekten 9. yüzyılda yaşadığınızı biliyorum ama ölüm hücrelerinden uzak durmak istiyorsanız 21. yüzyıla ayak uydurmalısınız. Birilerinin telefonunuzu takip etmesi için çevirmeli bir sabit telefonla 2 gün boyunca çene çalmanıza gerek yok. Uydu ile dijital parmak izini takip etmeleri, aramayı bir üçgen içinde sınırlandırmaları, baz istasyonlarını ayrıştırmaları, etrafınıza 3 metre çapında bir sinyal işareti yerleştirmeleri ve saldırı ekibini yönlendirmeleri için sadece 3 saniye yeterli. Şov anlattığı şeylerin çoğunu uyduruyordu ancak sözleri inandırıcıydı. Bin Laden'in neden bir mağarada yaşadığını ve emirlerini lanet olası tuvalet kağıtlarına yazdığını sanıyordun. İranlı canı yanmışçasına telefonuna baktı. Şov yavaşça cebine uzandı. Kana susamış Tunuslu'ya dikkat ediyordu. Cep telefonunu çıkardı ve terörist başının önüne attı. Son teknoloji ürünü, telekulak önleyici ve sinyal bozucu. Bu alet foton ışını kodlayabiliyor. Yani birisi gerçekten de kuantum bilgisayarı diye bir şey icat etmiş dahi olsa bunun byte paketlerini kıramaz. İstediğin gibi telefon aç dostum, benden olsun. Adam telefon açtı. Şov'un onu görmemesi ve dudaklarını okumaması için yüzünü duvara döndü. Şov da bu arada Tunuslu'ya odaklandı. Hem onun hem de diğer adamların bilmediğinden emin olduğu bir dilde konuşarak ''Küçük çocuklara sarkıntılık yapmayı seviyorsun değil mi?'' dedi. Kafası karışan Tunuslu öylece ona bakıyor. Komünist bir ülkenin güneyindeki küçük bir ile ait Çince lehçeyi anlayamıyordu. Şov bir yıl boyunca bu ilde kalmış, neredeyse 2 sefer ölümle burun buruna gelmiş, yalnızca bir çiftçinin ve acayip sesler çıkaran, tarihi eser sayılabilecek Ford'un yardımıyla oralardan kurtulmayı başarmıştı. Oralara kendi rızası ile geri dönmeyeceğini çok iyi bilmesine rağmen bu dili öğrenmenin bir gün işine yarayacağını düşünmüştü. İranlı telefonu şova geri uzattı, o da telefonu cebine attı. Adam anlaşma tamamdır dedi. Şov bunları duyduğuma sevindim derken Tunuslu'nun burnuna bir yumruk yapıştırdı. Aynı anda ağır çantayı savurdu ve 2 adamın şakağına geçirdi. Adamlar yere yapıştı. Ya ölmüşlerdi ya da ölümün eşiğine gelmişlerdi. Hemen ardından kapı kırılıp ardına kadar açıldı. Zırhlı kıyafetler ve hafif makineli silahlarla donanan yarım düzine adam içeriye girdi. İçeridekilere bağırarak silahlarını yere bırakmalarını ve ellerini havaya kaldırmalarını söylüyorlardı. Alınlarında 3. bir gözün açılmasını istemiyorlarsa bu talimatlara uymaları gerekiyordu. Ancak İranlı beklenmeyen bir tepki gösterdi. Elleriyle yüzünü korudu ve pencereyi kırıp boşluğa atladı. Şov hızlıca pencerenin yanına gitti. Adamın aşağıdaki sokağa çarpışına ve canından oluşuna tanıklık edeceğini düşünüyordu. Lanet olsun! Adamın kazandığı ivme onu kanala düşecek kadar uzağa götürmeye yetmişti. Şov zırhlı adamların ikisine baktı. Onlar da sersemlemiş halde ona bakıyordu. Birisi tetanoz aşısı hazırlasın. En son aşımın üzerinden çok vakit geçti. Telefonunu adamlardan birine attı ve Tunus'un bıçağını kaptı. Bela okuyordu. Bir anlığına pencere pervazında durdu. Kısaca yapmak üzere olduğu çılgınlığı gözden geçirdi ve de boşluğa, güzel Hollanda havasına doğru sıçradı. 7. Bölüm. Eski Sovyetler Birliği'nin veya Venedik'in dışında kalan ve kimselerin dalmayı istemeyeceği bir su kaynağı varsa o da Amsterdam kanallarıdır. Bu kanallar meşhurdur ama meşhur olma sebebi ne berraklığı, ne temizliği, ne de sağlıklı su döngüsüdür. Şov işte bu sulara çarptı ve suyu ortadan ikiye ayırdı. Ancak 4 kat yükseklikten suya çarpmanın yarattığı sarsıntı bedenindeki tüm sinirleri ve kemikleri etkilemişti. Arkasına döndü ve yüzmeye, suyu yarıp adamı aramaya koyuldu. Hiçbir şey bulamamıştı. Görünüşe göre İranlı, çölden oluşan bir ülkeden gelmesine rağmen hızlı bir yüzücüydü. Şov da güçlü bir yüzücüydü. Nihayetinde avını tespit edince dar kanalın karşısına güçlü bir şekilde atıldı. Sudan çıkmaya çalışan adamın ayaklarını neredeyse yakalıyordu. Tekme atan İranlı botunun topu ile Şov'un çenesine can alıcı bir darbe indirdi. Bu darbe sinirleri tepesinde olan Şov'u bir kat daha sinirlendirdi. Ah! Arkasında garip bir sahne oluşturuyordu. Zamanla unutursun. İranlı bu konularda bilgili olduğunu gösteren bir dövüş duruşuna geçti. Ben bir mücahit olarak eğitim gördüm. Irak'ta, Afganistan'da yıllarca şeytanla savaştım. Seni çıplak ellerimle öldüreceğim. Ahirette kurtuluşum olacaksın. Adam saldırma fırsatı bulamadan Şov bıçağını çekti ve fırlattı. Bıçak adamın ayağına saplandı, derisine ve kemiğine işledi ve bıçağın ucu en sonunda adamın ayağının altındaki tahta zemine girdi. İranlı acıyla çığlık attı. Ayağını saplandığı yerden çekmeye çalışırken Şov'a küfürler savurdu. Şov adamın dikkatinin dağıldığı bu andan faydalanıp bir darbe indirdi ve adam bayıldı. Tahta zemine serilen adamın ayağı halen panoya batırılan bir raptiye gibi tahtaya saplı duruyordu. Baygın adama çok konuşuyorsun dedi. Şov bu olaylardan bir saat sonra beyaz bir minibüsün arkasına oturmuş, iri omuzlarının etrafına bir battaniye sarmıştı. Elindeki sıcak Hollanda kahvesini yudumluyordu. Üzerlerinde tanımlayıcı tek bir işaret dahi olmadığı gözlerden kaçmayan iki üniformalı adam ile birlikte bir de takım elbise giyinmiş üçüncü bir kişi karşısında oturuyordu. Takım elbiseli adam yumurta şeklindeki kel kafasının kızılımsı derisinin bir kısmını kaşırken ''Pencerelerden atlamak, kanala dalmak, hem de senin yaşında'' dedi. ''Aramayı takip ettiniz mi?'' Adam başını salladı. ''Cep telefonunu ona vererek pratik zekanı konuşturdun. 10 dakika önce Mazlumi'yi ve adamlarını Helsinki'de yakaladık. Çok pis adamlar, çok da korkunçlar.'' Adam yalancıktan titrermiş gibi yaptı ve daha sonra güldü. Şov'un yüzünde gülümsemeden eser yoktu. İyi adamlar masum insanlara atom bombası yağdırmayı düşünmez. İşte bu yüzden hükümetlerimiz var. Bunlara gerçekten inanıyor musun? Aynen öyle. Sen de inanıyorsun Frank ama itiraf edecek cesaretin yok. Frank üniformalı iki adama baktı ve başıyla kapıyı işaret etti. Adamlar hemen ayağa kalktı ve minibüsü terk etti. Frank Şov'un bulunduğu tarafa yanaştı. İşi bırakmak istediğini duydum, neler oluyor? Daha ne kadar süre bu işlere devam etmemi bekliyorsun? Anlaşmandaki satır aralarını okumadın mı? Ölene kadar, aynen bu gece ölümle burun buruna geldiğin gibi. Bu gece mi? Bunlar öncekilerin yanından bile geçemez. Bu bir kız ile didişmek gibi bir şeydi. İyi ama öleceksen de benim gözetimim altında ölmemeye dikkat et. Başımın ağrımasını istemem. Bu düşünceli tavırlarına ne kadar teşekkür etsem az. Şimdi nereye gidiyorsun?
Dublin'e.
Frank meraklıca, neden dedi. Tatil yapacağım. Sen bu geceden sonra bir tatili hak etmediğimi düşünüyor olabilirsin. Frank kendinden emin bir şekilde tabii ki hayır gidebilirsin ama geri döneceksin dedi. Şov ayağa kalktı, battaniyenin omuzlarından aşağı kaymasına izin verdi ve boş fincanı Frank'e uzattı. Teni acayip kaşınıyordu, saçlarının döküldüğünü hisseder gibi oldu. Kanalda çıplak olarak yüzdüğünü gösteren bir fotoğraf gönderdiğin anda geri dönerim. Tabii ya, bizim tarafımıza geçtiğine memnun musun? Başka bir seçeneğin mi vardı? Dublin'de iyi eğlenceler dilerim Şov. Senin haberin olur zaten, haksız mıyım? Adamların orada da kıçımdan ayrılmayacaktır. Frank bir Hollanda prosu yaktı ve duman bulutunun içinden Şov'a sırıttı. Dünyanın her yerinde takip edilecek kadar önemli biri olduğunu sanıyorsun değil mi? Aman tanrım, bu ne ego.
Ömrün bol olsun Frank.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 47.